Ayrım 13.
Şöyle diyebiliriz. Şomet'in, Paş'ın, Momoro'nun, Bushot'un, Arjo ile başkalarının temsil ettiği sol Jacobenizm, Jacoben Parti'de daha çok aşağı halk tabakalarına bağlı bir eğilimdi. Bilinçli olarak kentlerin yoksul tabakalarının durumunu düzeltmeyi istiyor ve sosyal sorunlara büyük bir dikkat besliyordu. Chomet'le Eber'in yönlendirici bir rol oynadıkları Paris Komünü'nde ve Kordölyeler Kulübü'nde büyük bir dinleyici kitlesi buluyorlardı. Devrimci hükümette Kamu Selameti Komitesi'nde sol Jacoben çevreyi Bio Varenle Koyo Erboa temsil ediyordu. Genel Güvenlik Komitesi'nde Vadiye, Voulon ve Amer onlara yakındılar. Devrimci ordunun başındakiler, özellikle başkomutan Ronsen'le karargah arkadaşları büyük bölümüyle sol Jacobenlerin etkisi altındaydılar. Dantoncular gibi sol Jacobenlerin de bir gazetesi vardı, Düşen Baba. Halkçı ya da daha çok sözde halkçı bir biçimle yazılıp iri laflarla süslenen gazete uç bir görüşü dile getiriyor ve Saint-Culotte çevrelerinde büyük bir yakınlıktan yararlanıyordu. Sol Jacobenler ideoloji bakımından olduğu gibi yapı bakımından da birleşik ve örgütlü bir grup değildi. Bir an için 1793 sonbaharında Hristiyanlıktan arındırma kampanyasında bir araya geldiler. Bu kampanya ise bilindiği gibi kilisenin zorla kapatılmasını istiyor ve dinsel tapım yerine yapayca dayatılmış aklın tapımını geçiriyordu. Ancak köylülerin hoşnutsuzluğuna yol açan bu Hristiyanlıktan arındırma hareketini, Kasım'da Robespierre mahkum edip Aralık'ta da konvansiyon ayin özgürlüğünü ilan edince, Chomet, Heber ve Hristiyanlıktan arındırmanın öteki yandaşları bu politikayı eleştirmeye başladılar. Çok geçmedi, sol Jacobenlerin şefleri Chomet'le Heber arasında uyuşmazlıklar baş gösterdi. 1794 kışından başlayarak Eber'in yönettiği bir grup sol Jacobenlerden ayrıldı. Grupta Eberciler diye adlandırılıyordu. Eber'le Chomet'in yönlendirdiği sol Jacobenler o yılların temel sorunu devrimci hükümet karşısındaki tutum konusunda birbirlerinden ayrıldılar. Chomet'le öteki sol Jacobenler, Jacoben diktatörlüğü desteklemek gerektiği düşüncesindeydiler. Oysa Heber ve yandaşları, devrimci hükümete karşı ihtiyatlı ve üstü örtülü eleştiriden açık saldırıya geçtiler. Şubat sonuyla Mart başlarında Vantoz'da, devrimci hükümet daha önce gördüğümüz gibi devrim düşmanlarının mallarına el koyma ve onları malı olmayanlara dağıtma hakkında kararlar aldı. Bu kararların yürürlüğe konması, karşı devrimin iktisadi bakımdan yok edilmesi ve küçük mülkiyet sahiplerinin hissedilir ölçüde çoğalması demekti. Öyle olunca Vantoz kararlarını halkın sıcaklıkla karşılamasında, varlıklı çevrelerin ise karşı çıkmaları arkasından da baltalamaya girişmelerinde şaşılacak hiçbir yön yoktur. Vantoz kararları görünüşe bakılırsa Ebercilerin devrimci hükümete yönelttikleri eleştiriyi dayanaksız kılıyordu. Bununla beraber 4 Mart'ta Vantoz kararlarını almanın hemen arkasından ne sonuç vereceği konusunda kimsenin bir fikri olmadığı halde Eberciler devrimci hükümete karşı bir ayaklanma düzenlemeye giriştiler. Paris Komünü'nün desteğine de güveniyorlardı. Oysa Komün onları izlemedi ve başkaldırı çağrısını mahkum etti. Seksiyonlar da desteklemediler. Sloganlarının dinlenmediğini ve Saint-Culotte'ların desteğine sahip olmadıklarını gören Eberciler, devrimci hükümete yaklaşmayı aradılar. Ne var ki çok geç kalmışlardı. 14 Mart'ta Eber, Ronsen ve başkaları tutuklanıp devrim mahkemesinin önüne çıkarıldılar. Mahkemede casuslukla suçlanan Proliperer grubuyla birleştirdi onları. Dava sırasında Eber kalleşçe hareket etti. Kabahati başkalarının üstüne yıkmaya kalktı. Bütün suçlananlar biri dışında ölüme mahkum edildiler ve 24 Mart'ta giyotine gönderildiler. Şeflerinin adı davaya karıştı diye devrim ordusu da dağıtıldı. Ebercilerin tutuklanmaları, sonra da davaları, sağcı eğilimi harekete geçirdi. Danton ve dostları saatlerinin geldiği sonucuna vardılar. Ebercilerin karalama politikasından hoşlanmadıkları için devrimci hükümete karşı cepheden ve görülmemiş bir pervasızlıkla saldırıya geçtiler. Demoulin'in Yaşlı Kordölyesi 7. sayısında devrimci diktatörlüğe karşı öylesine yüklendi ki hükümet o sayının satışını yasakladı ve yayıncıyı da tutuklattı. Ebercilerin idamlarından 6 gün sonra 30 Mart'ta Kamu Selameti Komitesi ile Genel Güvenlik Komitesi, Danton'un, Demoulin'in, Delacroix ile Philippot'un tutuklanmalarına karar verdiler. Tutuklanacağı günün arifesinde Danton'un dostları kaçmasını önerirler kendisine. Yanıtı ünlüdür. Yurduma tabanlarımla da basmak isterim. 2 Nisan'da başlayan Dantoncuların davası kadar bir gün önce konvansiyonda geçen tartışma da hükümetin politikası karşısında muhalefetin çoğaldığını gösteriyordu. Davanın ilk soruşturmasını yapan Fouquier Tinville, Danton grubuyla Hint Kumpanyası davası için tutuklanmış General Westerman ve başkalarını birleştirdi. Suçlananlar tanık dinlenmesini istediler. Danton sözlerinde devrimci hükümeti suçladı. Gür sesi, saldırılarındaki şiddet, inandırma gücü dinleyenleri sarsıyordu. Davanın 3. günü Fouquier Tinville istenen sonucu elde edememişti henüz. Yargılama usulünde bir değişikliğe gidildi. 4 Nisan'da devrim mahkemesi ölüm kararı verdi ve ertesi günü de yerine getirildi. Danton giyotine çıkarken cellata şöyle der: "Cellat, kellemi halka göster, bu zahmete değer o." Hebercilerin ve Dantoncuların saf dışı edilmeleri devrimci hükümetin durumunu güçlendireceği benziyordu. Ne var ki hiç de öyle olmadı. Jacoben diktatörlüğün bunalımı geçecek yerde daha da derinleşiyordu. Hoşgörürleri yere vurmakla devrimci hükümet devrim için tehlike haline gelmiş bir gücü ortadan kaldırmıştı. Ancak kendisi de mücadeleyi sonuna değin sürdürebilecek durumda değildi. Danton'un en yakınları, Legendre, Tayen, Turio ve başkaları pek büyük bir politik rol oynamayı sürdürüyorlardı. Özellikle hoşgörürlerin sosyal tabanı sarsılmaz durumdaydı. Giyotine gitmiş birkaç kişinin yerine devrimci hükümete karşı yüzlerce ve binlerce yeni düşman çıktı ortaya. 9 Termidor ve Robespierre'in düşüşü. Devrimci hükümet baskıyı halka ayaklanmaya çağıran ebercilerle sınırlamadı. Ebercilerin girişimini açıkça eleştirmiş olmalarına karşın, Chaumette ve onunla beraber birkaç sol Jacoben tutuklanıp devrim mahkemesinin önüne çıkarıldılar ve 13 Nisan'da da giyotine gönderildiler. Robespierre, Saint-Just ve arkadaşları çapında devrimcilerin tutarsızlığı, hatta kusuru bu vesileyle kendini göstermeye başladı. Bir yandan devrim düşmanlarını cezalandırıyor, öte yandan kendilerini savunanlara karşı darbe indiriyorlardı. Bu tutarsızlık dolaylı olarak bu devrimin niteliğine ilişkin çelişmeleri de ortaya koyuyordu. Devrim özü bakımından halkçı, yöntemlerinde yoksullardan yanaydı, eşitliği ve kardeşliği yerleştirme özlemindeydi. Oysa gerçekte nesnel olanakları bakımından sadece ve sadece burjuva düzenini kurabilirdi. Robespierre ve arkadaşları, devrimci hükümetin şefleri, devrimin gerçek çelişmelerini anlamamış olsalar da işlerin umdukları gibi gitmediği duygusu içindeydiler. Hükümet ve idare aygıtının kötü niyetine açıkça gelip çarpmış olan Vantos kararlarının uygulanmasını isteyecek sertlik ve kıvamda değildiler. Halkı bir araya getirip kaynaştıracak bir politik taban aranışı içinde Robespierre konvansiyona 1794 Mayıs'ında yeni bir devlet dini kurmayı hedefleyen bir plan sundu. Bir yüce varlığa tapma, yani Rousseau'dan gelen doğaya tapmaya dayanıyordu bu yeni din. Konvansiyon Robespierre'in tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Ve 8 Haziran'da Paris'te, önce Tuileri Sarayı'nın bahçesinde, sonra da Champ de Mars'ta, yüce varlık üstüne kararı kutlamak için resmi törenler düzenlendi. Robespierre elinde bir çavdar başağı ile kürsüden halka şöyle seslendi: Cumhuriyetçi Fransızlar, yeryüzünü onu kirleten zalimlerden temizleyecek olan sizlersiniz. Ve onların kovup uzaklaştırdıkları adaleti de sizlersiniz getirecek olan dünyaya. Ancak kimi sürükleyebilirdi bu sözler? Doğa anayı yüceltmek kimi coşkuya götürebilirdi? Kimi zaman spekülatörler, vurguncular, yeni zenginler Jacoben kılığında ortada gezinmiyorlar mıydı? Umurlarında mıydı adalet onların? Devrimin içten savunucuları olan sıradan insanlara da dokunmuyordu bu sözler. Yeni yüce varlık dini ekmek fiyatlarını indirmiyordu çünkü. Dinde reform sosyal sorunların çözümünde bir şeye yaramazdı. Öyle olunca da tam bir başarısızlığa uğradı önerilen. Yüce varlık tapımı biçimde kabul edilmişti. Ancak Robespierre'in kendisi de iyice görüyordu ki cumhuriyet kötüden kötüye gidiyordu. Nisan'ın sonlarından başlayarak ve Mayıs'ta, konvansiyonda ve hatta devrimci hükümette Robespierre'e hasım bir grubun oluştuğu görüldü. Birbirine uymayan üyelerden, bir bölümü Dantoncuları, bir bölümü Ebercilere yakın olanlardan ya da bu fraksiyonlardan bağımsız ama devrimci diktatörlükten hoşnutsuz olan kişilerden meydana gelen bir kitleydi bu. Bu yığın gerçek amaç ve niyetlerini ustaca gizleyerek hareket ediyordu. Aralarındaki konuşmalarda Robespierre'in zulmüne karşı mücadeleden söz ediyorlardı. Ancak bu kitlenin başlıca güçleri sıradan olayların da gösterdiği gibi yalnız Robespierre'e karşı değil, Jacobenizme karşı, kısacası devrimci demokratik diktatörlüğe karşı da yönelmişlerdi. Yönetici sosyal gücü yeni spekülasyoncu burjuvaziydi. Bu sınıf devrimci rejimle bir an önce hesaplaşmak istiyordu. Çünkü bu rejim onun zenginleşme arzularını köstekliyordu. Arkasında ise bütün iri kıyım mülk sahipleri bulunuyordu ve köylüler de içlerindeydi. Bu olaylardan daha önce söz ettik. Bu kitlenin başlıca esinleyicileri ve örgütleyicileri Dönme Taylien, Bara, Freron'du. Kısacası servetler yığmış ve tekelleri için titreyen rüşvetçi ve hırsız takımıydı. Ne var ki taktik nedenlerle Ebercilere yakın sol üyeleri, Colo d'Herbois'ı, Bilovaren'i, Nantier'i ve benzeri itiyorlardı sahneye. Hem ona hem Berikine bağlı usta bir entrikacı olan Fouché, komplonun iki kolunu birbirine bağlayan halkaydı. Onun görünmez rolü gerici darbenin hazırlanışında büyük oldu. Robespierre ikiyüzlülükleri ve hünerleri ne denli büyük olursa olsun, öyle Barras ya da Fouché gibi adamların oyununa gelecek bir kişi değildi. Düşmanlarının gizli tasarılarının kokusunu sezdi ister istemez ve 10 Haziran'da 22 Prairie'ye, Couthon, Kamu Selameti Komitesi adına konvansiyona terörün güçlendirilmesini öngören bir kanun tasarısı sundu. Konvansiyon, kanunun bir yerde kendilerine karşı da dönmesinden korkan milletvekillerinin direnişine karşın Couthon'un kararını kabul etti. Ve gerçekten Prairial'den sonra terör şiddetlendi. Bununla beraber Robespierre, söz konusu kanunun uygulamasının bir yerde devrimci hükümete ve kişi olarak da kendisine karşı dönebileceğinin çabucak farkına vardı. Terörün korkutması gereken kişiler, terörü kendi amaçlarına kullanmayı başardılar. Kurbanlarının kızgınlık ve hoşnutsuzluğu, giderek halkın hoşnutsuzluğu, gün gelip Robespierre'in üstüne yıkılıp yoğunlaşacağı umuduyla son çizgisine vardırdılar terörü. Robespierre bu hesapları keşfetti. Terörün dizginlerinden boşalışını mahkum etti. Ne var ki dümen artık onun elinde değil, görünmeyen başka bir eldeydi. Haziran'dan başlayarak Robespierre Kamu Selameti Komitesi'ne katılmaz olur ve 24 Prairial'den başlayarak da 1,5 ay boyunca konvansiyon toplantılarına gelmez. Doğaldır ki rastlantı değildir bunlar. Açıkça görüyordu ki Jacobenizmin ideallerine, Rousseau'nun ilkelerine bağlı kalmış insanlar azınlıktaydılar. Zaman zaman Jacobenler kulübünde konuşuyordu ve söylevleri acı doludur. Şöyle der birinde, Jacobenlerin kürsüsü bir süreden beri dilsiz hale gelmişse, söyleyecek bir şeyleri kalmamış olmasından dolayı değildir bu. Bu kürsüyü kaplamış olan derin sessizlik, baygın bir uykunun sonucudur ve o uykudur ki gözlerin yurdu bekleyen tehlikeler üzerine açılmasını engelliyor. Aynı duyguyu Saint-Just de paylaşır. Devrim dondu, bütün ilkeler zayıfladı. Entrikanın kafasına geçirdiği kırmızı bereler kaldı. Ne Robespierre aldanıyordu ne de Saint-Just, düşmanın güçlerini ve tehlikenin genişliğini pek güzel ölçebiliyorlardı. Termidor'un başlarında açıktan açığa Robespierre'e yakın adamlar, örneğin Van Komününden Chalabre tutuklanmaya başlanır. Komplonun düğümü daha da sıkılaşır. Robespierre kendi deyimiyle bütün hiziplerin birliğinin kendisine karşı hançerlerini nasıl bilediğini görür. Tehlikenin yaklaştığını görür. Her şeyi görür, işitir ama harekete geçmez. Harekete geçmez çünkü emindir ki yazgısını ve umutlarını bağladığı devrim değildir karşısındaki, bunu anlar. Devrim diye karşısına dikilmiş olan artık ne adaletin sesini dinlemektedir, ne halkın iyiliğinin kaygısındadır. Vardığı nokta eşitliğin ve iyiliğin zaferi değil, kötülüklerin ve zenginliğin egemenliğidir. 9 Termidor olayları arifesinde ve sırasında Robespierre'in açıklanması güç garip tutumu tarihçiler arasında hayli tartışmaya yol açtı. Konu birçok varsayıma açık. Bize göre onun 8 Termidor'da konvansiyonda vermek zorunda kaldığı son ve ünlü söylev pek dikkat çekicidir. Bu kavgaya girişen kendisi değildir. Dahası 8 ve 9 Termidor günleri düşmanlarına karşı kesin savaşı vermek niyetinde olmadığı açıkça görülür. Şöyle der o söylevinde: "Buraya herhangi bir suçlamada bulunmak için gelmediğime inanınız. Aklımı çelen daha ivedi bir ihtiyaç ve başkasının görevlerini üstlenmiş değilim." O günkü söylevin bu ilk sözleri sanılandan çok daha fazlasını anlatır. 8 ve 9 Termidor olayları en ince ayrıntılarıyla bilinir. O toplantıda Robespierre'in saygınlığı hala öylesine yüksekti ki, hasımlarının egemen olduğu mecliste tehdit edici söylevini alkış tufanı altında söyleyip bitirdi. Konvansiyondaki 8 Termidor savaşı berabere bitti aslında. Niçin? Çünkü komplocular Robespierre'e cepheden saldırma cesaretini gösterememişlerdi. Robespierre'de bir savaş, giderek bir zafer aranmıyordu. Akşamleyin bu söylevini kendisini coşkuyla karşılayan Jacobenler önünde yeniden verdi. Ne var ki orada da Robespierre eyleme geçmeden uzak durur, mücadeleye hazırlanışın ilk akla gelebilecek önlemlerini almaz. Komplocular ya da kısa bir süre sonra adlandırılacakları gibi Termidorcular, 9 Termidor günü konvansiyonda saldırıya geçerler. Daha önceden özenle hazırlanmış bir plana göre Saint-Just'ün elinden raporunu çeker alırlar ve arkasından uğultu içinde Robespierre'in, Couthon'un ve Saint-Just'ün tutuklanmasına karar verirler. Bütün konvansiyon ayakta haykırır. Yaşasın Cumhuriyet! Robespierre'in yanıtı ünlüdür. Cumhuriyet mi? O öldü, haydutların zaferidir bu. Bunlar konvansiyondaki son sözleridir onun. Ne var ki son anda bütün oyunların oynanmış gibi göründüğü bir zamanda görünmez bir güç çıka gelir. Robespierre ve devrimci hükümetin öteki şefleri ayrı ayrı yerlere götürülürken Paris halkı, başkentteki sansculottlar onları savunmak için ayağa kalkarlar. Mahpusları kurtarır ve Paris Komünü'nün toplantı yeri olan belediye binasına götürürler. Geceliğin Robespierre, Couthon, Saint-Just, Lebas ve Robespierre'in genç kardeşi serbest ve halkla çevrili olarak yeniden bir aradadırlar. Bu olayları incelemiş olan tarihçiler çeşitli seksiyonların devrimci hükümet karşısındaki tutumlarını ayrıntılı olarak çözümlerler. Eldeki belgelerin bolluğu da tabloyu alabildiğine tam olarak yeniden kurma olanağını veriyor bize. Nasıl? Bize göre o günün olaylarının çözümlenmesi bir temel öğeyi hesaba katmıyor. Gerçekten daha önceki büyük halk ayaklanmalarından, siyasal planda uzun uzadıya ve inceden inceye hazırlanmış olan bir 10 Ağustos 1792, bir 31 Mayıs 2 Haziran 1793 başkaldırılarından farklı olarak 9 Termidor'daki halk hareketi kendiliğinden doğdu. Hiçbir planı, hiçbir yönlendiricisi yoktu ve kimsenin daha önce göremediği sıradan bir nedenle ortaya çıkmıştı. Doğaldır ki sosyal güçlerin genel durumu yalnız Paris'te değil bütün ülkede Jacobenlerin devrimci demokratik diktatörlüğünün düşüşünü kaçınılmaz kılıyordu. 9 Termidor'da gerçekleşmeseydi bu daha sonra gerçekleşecekti. Ne var ki Parisli sankilotların büyük bir bölümünün doğrudan ve kendiliğinden gösterdikleri tepki de o ölçüde dikkate değer ve pek anlamlıdır. O karışık günde seksiyonlara ulaşan birbiriyle çelişmeli ve şaşırtıcı haber dalgaları arasında sankülotlar yanılmaz bir devrimci içgüdüsüyle asıl olan nedir bunu görmesini bildiler. Robespierre'in, Saint-Just'ün, Couthon'un bulundukları yerdeydi devrim. Jacobin hükümetin şeflerini savunurken halkı ve devrimi de savunuyorlardı. Robespierre yaşamının son saatlerinde bunu anladı. Couthon, konvansiyon adına orduya çağrıda bulunulmasını ona önerdiğinde Robespierre reddeder, söylediği şudur. Bana kalırsa der, Fransız halkı adına yazılmalıdır bu çağrı. Fransız halkının adı onun için bütün temsili makamların üstündeydi. Ne var ki bir süredir Fransa'nın yazgısı üstüne karar veren halk değildi, olmayacaktı da bir süre. Karşı devrimci bir birlik, belediye binasına girmeyi başarır, Robespierre yaralanır, Lebas canına kıyar. Direnmek olanaksızdır, her şey bitmiştir. 10 Termidor sabahı Robespierre, Saint-Just, Couthon ve onların yakın dostları ile yandaşları, toplam 22 kişi yargılamasız giyotine çıkarılır. 9 Termidor, demokratik devrimin sonunun geldiğini bildiriyordu. O yılların insanları bunu hemen anlayabilecek durumda değillerdi. 9 Termidor devriminden, Robespierre'in zulmünün yıkılışından söz ediyorlardı. Oysa 9 Termidor, devrimin bir zaferi değil, Burjuva karşı devrimin bir zaferiydi. Robespierre'in zulmünün sonu değil, Jacobin devrimci demokratik diktatörlüğünün sonuydu. Robespierre'in ve yoldaşlarının ölümü, devrimin de ölümüydü. Termidorcu karşı devrimden sonra olaylar ters bir akış içine girecektir. 3. Birinci Cumhuriyet'in yıkılışı. Birinci Cumhuriyet biçimsel olarak 1804'te imparatorluğun ilanına değin sürdü. Ne var ki uygulamada 1794 Temmuz'unda öldürücü darbeyi yenmişti. Gerçekten 9 Termidor, büyük demokratik devrimin yürüyüşünde bir dönüm noktası oldu. O günden kalkarak bir gerileme başlayacak ve Napolyon Bonaparte'ın kişisel rejiminin kuruluşuyla sonuçlanacaktır bu. Nasıl? Termidorcu gericilik. Robespierre'in, Saint-Just'ün ve yoldaşlarının idamlarının ertesi günü 11 Termidor'da Jacobin diktatörlüğünün öteki 71 üyesi de giyotinin yolunu tutuyorlardı. Bütün ülkede ve orduda Robespierre'in yandaşlarına karşı bir av başladı. Öte yandan General Bonaparte da kaygılanmıştı. Çünkü hizmet ettiği Güney ordusunda Robespierre'in kardeşi Auguste'nin korumasından yararlanmıştı. Ne var ki Termidorcu tepkisinin çarkı, darbeyi izleyen ilk aylarda yine de yavaşça hareket etti.